Aslında her pazar burada söylediğim gibi bizler yılda bir kez değil sadece ama her pazar Rabbimizin dirilişini kutluyoruz. Düşünün değerli kardeşler. Gerçekten şöyle bir düşünün. Kim rahatını bırakmak ister? İnsan daha ziyade insanın öyle bir doğası var ki rahatlık peşinde koşuyor değil mi? Daha rahat neyse onun ona sahip olma arzusu gayreti içerisinde. Hepimiz rahat olmayı istiyoruz. Uzun yıllar böyle tanıştığımız bir aile vardı. Onlar bizi haftalardır çağırıyorlar. Bir türlü yoğunluktan dolayı gidemedik. Dün öyle uğrayalım dedik onlara. Kocasıyla beraber bugün de geleceklerini söylemişlerdi. Ama herhalde eşi herhalde izin alamadı iş yerinden. Her neyse onunla beraber gittik bir kahveye. Kahve içmeye, beni kahveye çağırdı, kahve içmeye çağırdı. Çiftlikten süt aldıktan sonra. Girdik bir otelin lobisine. Arka tarafta kahve içilecek yer vardı. Bir de şömine vardı. Ben de şömineyi çok severim. Yani o şömine bildiğimiz şömine. Odun atılmış içine. Püfür püfür yanıyor. Ondan sonra onun karşısına oturdum. Adam beni kaldıramadı oradan. O kadar keyif aldım ki en çok sevdiğim şeydi. Şöminenin karşısında oturup böyle ya sohbet yapmak ya da kahveyi yudumlamak. Ve gerçekten büyük bir keyif aldım. Kimse rahatlığını bozmak istemiyor. Ama bizim Rabbimiz işi yaratılış olayını tamamlamış. Artık kurtuluş işini tamamlamış. Baba mekanını, baba ocağını terk ediyor. Acımasız çarmıhta bizlerin günahları için o göksel tahtını terk ediyor. Ve bu yeryüzüne geliyor. Ve hiç de kolay olmayan bir ortama geliyor, yaşıyor. Yaşamıyla Rab Tanrı'nın yüceliğini, görkemini çok açık, çok net bir şekilde gösteriyor. Yaptığı mucizelerle, verdiği hizmet aracılığıyla Rabbin yüceliğini açıkça kanıtlıyor ve isteyerek, bile bile isteyerek, gönül arzusuyla o acımasız çarmıh ölümüne bizim için gidiyor. Yani ölüme kadar sadık kalıyor. Ama ölüm üzerinde zaferini ilan edemiyor. Tam tersine oluyor. Üçüncü gün o ölüm üzerinde zafer kazanıyor. Ölüm üzerinde yengi kazanıyor. Ölümün gücünü, ölümün enerjisini, ölümün tüm etkisini ortadan kaldırıyor, yok ediyor ve bizi Baba Tanrı'ya götürebilecek yolu, o barış yolunu ardına kadar açıyor sevgili kardeşler. İşte onun için diriliş gerçekten çok önemli. Rabbin ölümden görkemle dirilmiş olması bizde büyük bir sevinç yaratmalı. Biz geçen hafta o sevinci yaşadık, kutladık. Ama düşündüm, bunu ben size tekrar anımsatayım. Gerçekten Rabbimiz ölüm üzerinde zafer kazandı. Hani şöyle bir düşünün sevgili kardeşler. Yanılmıyorsam bir keresinde burada söylemiştim. Arı dikenini yani iğnesini kaybettiği zaman ne olur? Bir süre sonra ölür değil mi? Çünkü arı artık yaşama gücünü kaybetmiştir. Bir süre sonra adım adım ölüme doğru, o sonsuz ölüme doğru arı yol alır. İşte onun için burada açıkça söylemek istiyorum. Aslında her bir can nasıl ki ölüm kuyruğunda ölüme doğru ilerliyorsa aslında ölüm de ölüm kuyruğunda aslında. Çünkü gücü ortadan kalktı, enerjisi ortadan kalktı, ölümün dikeni ortadan kalktı. 1. Korintoslar 15'te ne diyor biliyor musunuz? 15:58'de. Biliyor musunuz ne diyor? Ezberleyin o ayeti. Birinci Korintoslar 15. bölüm 58. ayet. 55. ayet, pardon. 55. ayet.
Bu nedenle sevgili kardeşlerim, Rab yolunda verdiğiniz...
Yok, 55. Füm füm fümsik. Yanlış söyledim. 55.
Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede?
Bak, ey ölüm, zaferin nerede? Bugün ölüm her canın üzerinde yengi kazanıyor ama bizim üzerimizde değil. Biz öldüğümüz zaman sonsuz yaşama girmek için öleceğiz. Buradaki hayatımız bizim bitecek ama sınırlı olan buradaki hayat bitecek ama orada sonsuz bir hayat bizi bekliyor. Ölümün dikeni ortadan kalktı, ölümün gücü ortadan kalktı. Artık ölümün etkisi bizim üzerimizde yok. Sonsuz etkisi bizim üzerimizde yok. Rabbimiz geldikten sonra ne olacak biliyor musunuz? Vahiy 20. bölüm 14. ayette diyor. Orada diyor ki ateş gölüne atılacak. Yani ölüm de sonsuz bir şekilde yok olup gidecek. Rab ile birlikte sonsuza dek birlikte orada onunla birlikte doya doya yaşayacağız. Değerli kardeşler, ben her zaman söylüyorum. Bakın, Rabbimizin yaşıyor olması aslında bizde heyecan yaratması lazım. O eğer yaşıyor olmasa bizim yaşayacağımızı söyleyebilmemiz mümkün değil. Eğer biz öldükten sonra yaşayacağımızı söyleyebiliyorsak bunun tek bir nedeni var. O da Rabbimizin şu an yaşıyor olması. Değerli kardeşler, Rabbimizin şu an yaşıyor olması. İbraniler 7. bölümdü yanılmıyorsam 25. ayet. O ayeti de ezberleyin demiştim. Hatırlıyor musunuz? 7. bölüm 25. ayeti. O da ezberlenecek bir ayet. Orada ne diyor? Tanrı'ya ne diyor? Yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Kim güçtedir? Bizim Rabbimiz. Ona yaklaşan her canı, beni de sizi de her biriniz de kurtarabilecek güçtedir. Neden? İşte nedeni açıklıyor. Çünkü diyor, onlara aracılık etmek için ne diyor? Hep yaşamaktadır. Görebiliyor musunuz? Demek ki Rabbimizin yaşıyor olması bizim de yaşayacağımızın garantisi. Bu bizi ayağa kaldırsın. Bu bizi hoplatsın. Bu bizim yüreğimizdeki kaygıları, donukluğu, kuraklığı yok etsin sevgili kardeşler. Bizim umudumuz diri bir umut. Bizim umudumuz yaşayan bir umut. Melekler mezara giren kadınlara ne dedi? O burada yok, dirildi. Yok. Rabbimiz mezarı arkada bıraktı, geride bıraktı sevgili kardeşler. Nedir bu boş mezar nedir? Boş kefen bezleri nedir? İşte yaşayacağımızın garantisi, sonsuz yaşamın bizi beklediğini gösteren en önemli kanıt. Mezarın boş olması. Kefen bezlerinin orada bomboş duruyor olması. Çarmıhın bomboş olması. Değerli kardeşler, iyi bir Rabbimiz var. Eğer teşekkür edebilecek hiçbir şey aklına gelmiyorsa, o diri olduğu için teşekkür edin. Yaşıyor olduğu için teşekkür edin. Onun size olan iyilikleri için teşekkür edin sevgili kardeşler. Bakın, ben size şunu açıkça söylemek istiyorum. Birisi size iyilik yaptığı zaman ne yaparsınız? Ne yaparsınız? O iyilik karşısında iki ayağınız bir pabuca girer. O kişiye minnettarlığınızı, hoşnutluğunuzu söyleyebilmek için, açıklayabilmek için ne yapacağınızı şaşırırsınız. Hediye mi alırsınız, öper misiniz, kucaklar mısınız, yemeğe mi davet edersiniz? Ne bileyim, O kişiyi mutlu etmek için elinizden ne gelirse onu yapmaya çalışırsınız. Doğru mu? Eğer Rab sizi dirilişiyle, ölümüyle, dirilişiyle eğer sizi ölümün pençesinden kurtardıysa, hiçbir şey yapamıyorsanız teşekkür edin. Hiçbir şey yapamıyorsanız. Eğer ben sıradan bir kişiye, sıradan bir insana, bana iyilik yapılan bir insana ben bir şeyler yapma arzusu içerisindeysem, ben Rab'be karşı daha büyük o sevinç benim yüreğimde daha da büyük olması lazım. Doğru mu İsa? O minnettarlığımızı dile getiriyor muyuz? En son ne zaman Rab'be teşekkür ettin? En son sabah kalktığında güne başlamadan önce ne zaman Rab'be teşekkür ettin? Dedin ki ya Rab, gerçekten belki yılda bir kez de olsa bunu yapın ya. Ya Rab, her pazar bu böyle ama hiç olmasa deyin ki benim Rabbim sen yaşıyorsun ya. Sen yaşıyorsun. Şükürler olsun sana. Sana teşekkür ediyorum. Evet, benim konum bugün bu bir girişti. Ve öyle basit bir konu olmadığı için böyle akıp gitmesini istemedim bu diriliş kutlamasının. Ve çok ilginçtir. Bugün Sami de dirilişten söz etti. Şivesi Hildut'un seçtiği ilahilere bakıyorsunuz hep Rabbimizin dirilişiyle ilgiliydi. Bunu ben tesadüf olaraktan görmüyorum. Ben de büyük bir keyif alıyorum. Keyif aldım ve bu ön açıklamayı size yapma gereği duydum. Rabbimiz yaşıyor sevgili kardeşler. Rabbimiz diridir. Amin. Ama Rabbimizin doğmuş olması, ölmüş olması, gömülüp mezarı geride bırakmış olması, ölümden dirilmiş olması çok önemli konulardır. Ama bir konu daha var ki o da çok önemli. Önümüzdeki ay yanılmıyorsam bir perşembe her defasında babalar gününe denk geliyor değil mi? Himmelfahrt diyoruz. Nedir biliyor musunuz? Rabbimizin dirildikten sonra 40 gün boyunca öğrencilerle birlikte geçirdiği o dönem sonrasında bir bulutun gelip Rabbimizi alıp götürmüş olması. Yani Rabbimizin göğe yükselmesi. Açınız Habercilerin İşleri ya da Elçilerin İşleri 1. bölümü. Habercilerin İşleri 1. bölüm 11. ayet. Bir kardeş okuyabilir mi lütfen o ayeti? Kim buldu? 1, 11. 3 tane bir yan yana. Özlem oku.
Ey cinnilerler, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan insan, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir.
Evet. Ey cinnilerler, neden göğe bakıp duruyorsunuz? Aranızdan göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Rabbin geri geleceğine inanıyor musunuz? He?
İnanmazsak boş yaşıyor o zaman.
Bundan şüphem yok zaten. Zaten İshak'cığım bundan hiç şüphem yok. Yani sizin kalkıp şu yanıtı vereceğinizi düşünmüyorum. Hayır kardeşim. İnşallah, belki. Bunu diyeceğinizi düşünmüyorum kesinlikle. Ama benim ikinci sorum şu olacak. Madem ki benim Rabbim gelecek, ne zaman geleceğini biliyor musunuz? Her an gelebilir. Şu an içeri girebilir mi?
Her an gelebilir.
Tabii. Çok güzel. Biz ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bize bu tarih verilmedi. Bir takım belirtilerden söz ediliyor kutsal kitapta. Ama ben Rabbimin şu an içeri girecek şekilde hayatıma çeki düzen veriyor muyum, vermiyor muyum? Yani kendimi Rabbimin gelişine hazırlıyor muyum? O süreç içerisinde miyim? Hazırlık süreci içerisinde miyim sevgili kardeşler? Sorulması gereken soru bu. Rab gelecek. Bunu itiraz eden yok. Ama ben hazır mıyım Rabbin gelişine? Ben hazır değilim sevgili kardeşler. Benim de yüreğimde kurtulması gereken çok insanlar var. Diyorum ki ya Rab müsaade et, onlara da iyi haberi. Örneğin babam yıllarca duydu. Ben yine DVD'ler için gitme durumum var. Gideceğim. Ve diyorum ki 2 gün, 3 gün onlarla beraber olacağım. Diyorum ki ya Rab hazırla babamın yüreğini. O da annem gibi yüreğini açsın. Daha gelme şimdi, o da kurtulsun. Belki diyeceksiniz ki ya o senin annen baban. Tabii sevdiklerim. Biri 90 yaşında, biri 83 yaşında. Ama sevgili kardeşler, hiç olmazsa yabancılara gitmek size zor geliyorsa, bir arkadaşınıza gitmek, bir iş arkadaşınıza Rabbi anlatmak zor geliyorsa, en çok sevdiğinizi anlatın. En çok sevdiğinize. Annenize anlatın, babanıza anlatın. Kardeşlerinize anlatın. Çocuklarınıza anlatın. Bu olay, bu birinci bölümün 11. ayetinin de bir anlamı var. Yani nasıl ki dirilişin bir anlamı var, nasıl ki doğuşun bir anlamı var, aynı şekilde bu göğe yükselmesinin de bize verdiği, getirdiği bir sonuç var. Bunu 3 noktayla ben size açıklamak istiyorum. Rabbimizin göğe yükselmiş olmasının birinci nedeni, yerdeki bu 3 yıllık hizmetini tamamlamış olduğunu bize açık bir şekilde gösteriyordu, açıklıyordu sevgili kardeşler. Demek ki birinci noktamız Rabbimizin ölümden dirilmesi tamam ama göğe yükselmesi görevinin, hizmetinin sonuçlandığını bize açıklıyordu, gösteriyordu. Biliyorsunuz Rab ölümden dirildi pazar günü, değil mi? Ve öğrencilere göründü. Onlara esenlik diledi. Esenlikle onları donattı. Esenlik sonrası kutsal kitapta okuyoruz. 40 gün boyunca onlarla birlikte oldu. Onlara neler yapmaları gerektiği konusunda onları isteklendirdi. Bir şekilde gelecek olan hizmete, gelecekteki hizmete onları ne yaptı? 40 gün boyunca hazırladı sevgili kardeşler. Rabbimiz biliyorsunuz bu 3-3,5 yıllık hizmeti süresince bedenen Rab onlarla birlikteyken biliyorsunuz birçok konu üzerinde parçalar halinde öğrencilere konuşmalar yaptı. Biliyorsunuz değil mi? Kutsal kitabın Matta kesiminden bakarsanız, bütün o 4 müjdeyle bakarsanız, Matta, Markos, Luka, Yuhanna kesimlerine baktığınız zaman Rabbimizin o 3-3,5 yıllık süre içerisinde öğrencilere neler öğrettiğine tanık oluyoruz. Parçalar halinde onlara konuştu, onlara aydınlatmaya çalıştı. Ve dirilişten sonra da 40 gün boyunca bu aynı şekilde devam etti. Bana göre Rab dirildikten sonra göğe hemen yükselebilirdi. Demek ki öğrencilerin bir takım eksiklikleri vardı sevgili kardeşler. Yani öğrenciler de bir takım şeyleri daha anlamış değillerdi. Ben eminim ki Rabbimizin 40 gün boyunca dirilişten sonra 40 gün boyunca devam etmiş olması, onlarla beraber bedenen onların yanında olmuş olması bence onların hizmet etmelerini yönünde belki eksiklik vardı. O eksiklikleri gidermek için o 40 günlük süre bence gerekiyordu öğrencilere. Yani şöyle düşünebiliriz belki pratik olaraktan. Yani hani bulmacanın parçalarını düşünün. Her bir parçayı uygun olan yerine koyduğumuz zaman bir bir resim ortaya çıkıyor değil mi? Bu parçalar değişebilir. Belki 50 tane olabilir. Belki 500 tane parça olabilir. Ben 1200'lük parçayı biliyorum. Eşim ona uzun süre uğraştı. Böyle çok büyük bir resimdi. 1200 parçalık şeyi yavaş yavaş, bilmiyorum kaç ay mı sürdü, kaç sene mi sürdü bilmiyorum. Fırsat buldukça onu yapmaya çalıştı. O küçük küçük parçaları bir araya getirerekten o güzel bir dünya haritasının resmi mi ne çıkmıştı yanılmıyorsam. Ama burada da aynı şekilde Rab bir şekilde o parça parça konuştuğu, 3 yıl boyunca parça parça yaptığı o açıklamaları bir bulmaca gibi yerlerine, uygun yerlerine koydu ve öğrenciler bunu gördüler. Ondan sonra anlayamadıkları, anlamakta zorluk çektikleri o noktaları anlama noktasına geldiler. Yani aha dediler. Demek ki buymuş. Yani eksik olan delikler bir şekilde netliğe kavuşmuştu. Bunu nereden anlıyoruz? Ben bunu şuradan anlıyorum sevgili kardeşler. Bakınız lütfen Luka 24. bölüme. Luka 24. bölüme bakın. 51 ve 52. ayetlere. Luka 24, 51 ve 52. ayetlere lütfen bakın. Ne diyor? Senin gözlükte problem var. Özlem sen oku.
51 ve 52. Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı. Göğe alındı.
Evet.
Öğrencileri ona tapındılar ve büyük sevinç içinde Yeruşalim'e döndüler.
Bak, burada bence altını çizmeniz gereken bir nokta var. Şimdi ayrılık neyin simgesidir? Ayrılık. Sevincin simgesi mi? Şimdi bizler bir araya geldiğimiz zaman seviniyoruz. Ayrılırken de hüzün çöküyor üzerimize. Ya da ne bileyim bir yere misafirliğe gidiyoruz değil mi? 2 gün, 3 gün, 4 gün orada kalıyoruz. Ondan sonra günler çabuk geçiyor. Ya da Türkiye'ye gidiyorsunuz tatile değil mi? Yani kaç haftada gitseniz hızlı bir şekilde geçiyor değil mi? O güzel beraberlik. Nasıl geçtiğini bile anlamıyorsunuz. Ondan sonra dönüş, ayrılık ne getiriyor? Hüzün. Hüzün. Bir hüzün çöküyor yüreğimize ve duygulanıyoruz. Belki göz yaşı döküyoruz. Ben her defasında anneme göstermiyorum onu. Ama her defasında gerçekten de 2 gün, 3 gün de olsa bu iş vesilesiyle onları da görmüş oluyorum. Yani döndüğümde benim bir ağlama duvarım var. Yahudiler gibi. Böyle gidiyorum orada, kafamı yiyorum orada, ağlıyorum. Zor be, gurbetlik de zor ya. Bakın, ben burada şunu okumam gerekiyordu. Onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı, öğrencileri ona tapındılar ve büyük kaygı, üzüntü, sıkıntı içerisinde gözyaşlarıyla geri döndüler Yeruşalim'e. Ben bunu okumam gerekiyordu. Neden bunlar sevinç içerisinde döndüler? Bunların sevinç içerisinde dönmelerine neden neydi? Neden sevinç içinde geri döndüler? Tamam, bu sevindirici bir şey mi? Yani gidiyor Rab ya, gidiyor. Yok, Rab yok artık fiziken onların yanında. Evet, yani az önce ben neyi desteklemek için bu ayeti size okumak istedim? Neyi desteklemek için bu ayeti okumak istedim? Yani 40 gün boyunca, 40 gün boyunca Rab onlarla beraber eksik olan noktaları tamamladı, onları bütünledi ve onlar her şeyi net bir şekilde anladılar. Değerli kardeşler, yürekten size söylüyorum. Onların sevinç içerisinde dönmelerinin tek nedeni anlayamadıkları, kavrayamadıkları gerçekleri Rabbimizin o 40 günlük süre boyunca aha dediler. Rab bu muydu? Şükürler olsun gidebilirsin. Bizim sevincimiz büyük. Biliyoruz artık. Ya düşünün, kaygıları yok muydu bunların? Hatta İsa onlara göründüğünde korktular. Hayalet zannettiler. Daha birçok şeyi anlamadıkları çok net bir şekilde belli. Doğru mu? Ama Rab onlara eksik olan noktaları ortadan kalkmasına sağlamış oldu, gerçekleştirmiş oldu sevgili kardeşler. Rab eğer dirilecektiyse neden ölmesi gerekiyordu? Madem ki dirilecekti, niye öldü o zaman? Ya da geldiği yere madem ki dönecektiyse yeryüzüne neden geldi? Madem ki dönecekti, dönecektiğinde niye geldin o zaman? İşte buna benzer sorular bence aydınlığa kavuştu. Kafalarda oluşan bu tür sorular, öğrencilerin kafalarında oluşan bu tür sorular bence aydınlığa kavuştu net bir şekilde. Anladılar sevgili kardeşler. İşte o anlayışa kavuşmuş olmak sevinç yarattı. Ben de bazen ayetler üzerinde çalışma yaparken anlamadığım bazı ayetler oluyor. Tabii ki dua ediyorum ya Rab, gerçekten burada sen ne demek istiyorsun diye. Üzerinde düşünüyorum. O an belki açıklama yok. Belki bir hafta sonra, belki 6 ay sonra, belki 5 ay sonra bilmiyorum. O ayeti anladığım zaman ya Rab teşekkür ederim. Aha şimdi tamam, şimdi anlıyorum. Yani o zaman o kaygı, o soru işareti, yani kardeşler bu konuda bana soru sorarsa ben ne yanıt vereceğim? Kaygısı ortadan kalkıyor o zaman üzerimden. Birisi bana o soruyu sorarsa içim rahat. Nedenini biliyorum, yanıtını biliyorum. Rahatlatmıyor mu bu sizi değerli kardeşler? İşte öğrencileri bu net bir şekilde rahatlatmıştı sevgili kardeşler. Rabbimiz bir görev için yeryüzüne geldi. Neydi bu görevi? Günahlı olan insanı kurtarmak için. Luka 19. bölüme baktığımız zaman 10. ayette onun geliş nedenini biz orada okuyoruz. Yani Rabbimizin tek bir amacı vardı. Bakın, tek bir amacı vardı. Hacıyı cennete götürmek içindi. Herkes kendisi için söyleyebilir. Sami'yi cennete götürmek için, İshak'ı cennete götürmek için, Ute'yi cennete götürmek için, Dile'yi, Hatun'u cennete götürmek için, beni de belki cennete götürmek için. Belkisi fazla. Değil mi? Onun için yeryüzüne gelmesi gerekiyordu ve ölmesi gerekiyordu ve ölümden üçüncü gün görkemle dirilmesi gerekiyordu. İşte geliş amacı buydu. Ben cennette olayım diye. Kendisi için değil değerli kardeşler. Geldi, işini tamamladı. 40 günlük süreci de tamamladı. Çekti gitti. Ne yaptı? Bir şey oldu. Babanın sağında oturdu diye okuyoruz kutsal sözde. Bu oturmuş olmak neyi gösteriyor? Bitirmiş olmanın, görevini sonuçlamış olmanın sonuçlamış olmanın gerçeğini bize net bir şekilde kanıtlıyor sevgili kardeşler. Rabbimizin sağı her zaman onur ve yüceliği simgeliyor. Rabbimizin sağında oturmuş ve bizim için aracılık ediyor sevgili kardeşler. Bu harikadır. Gerçekten bu harikadır sevgili kardeşim. Onun için sevinelim. Bizlerde de aynı sevinç, aynı esenlik yüreğimizde olması lazım. Nasıl ki öğrencilerde büyük bir sevinç yüreklerinde oluştu. O 40 günün sonunda bizlerin yüreklerinde de aynı sevinç oluşsun. Rabbi sahip olmanın, sonsuz yaşama sahip olmanın keyfini yaşa. Ayrıcalığını yaşa, doya doya sevgili kardeşim. Zengin genci anımsayın. Orada zengin genç biliyorsunuz İsa'ya geliyor. Matta 19. bölümde 16. ayette İsa'ya geliyor, diyor ki öğretmenim diyor. sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım diyor. Yani yasanın gereklerini yerine getirme gayreti içerisinde olan bu genç delikanlı hala sonsuz yaşam güvencesi yüreğinde yoktu. Hala bir takım iyilikler yaparak cennete gitme gayreti, çabası içerisinde olan insanlar çevremizde yok mu? Bırakın onu, ben kardeşlerde bile bazen görüyorum. O kardeşler bazen diyor ki, eğer ben yeterince duaya zaman ayırsaydım, ben eğer yeterince kiliseye düzenli gelmiş olsaydım ya da ben düzenli bir şekilde kutsal kitabı okumuş olsaydım ya da ne bileyim artık şu ya da bu yetmez, artı şunu yapmış olsaydım, şunu yapmış olsaydım, işte o zaman yüreğimdeki esenlik çok daha fazla olurdu. Değerli kardeşler, bakın aslında Rabbimiz ölüm üzerinde yengi kazanıp ölümden dirilmekle tüm artıları, bakın bunun altını önemli çiziyorum, bütün artıları Rab ortadan kaldırdı. Galatyalılar topluluğunun sorunu buydu. İsa'ya iman etmek yetmez. Ne yapmam gerekiyor? Artı sünnet olman gerekiyor. Artı şunu yapman gerekiyor. Artı bunu yapman gerekiyor. Artı bunu yap. Hayır. Rab bütün artılar için öldü. Ve öldüğünde de bütün günahlarımız için öldü. Ve onların tümünü gelmiş, geçmiş, şimdiki bütün günahlarımızı çarmıhta mıhladı. Bizler beraat ettik. Bizler beraat ettik. Bizler özgürlüğe kavuştuk. Onun için değerli kardeşler, bana şu soruyu sorarsanız eğer, ya Recep abi, ben cennete, yani o cennete gidebilmek için yapabileceğim hiç mi bir şey yok? Yani cennete gidebilmek için yapabileceğim herhangi bir şey yok mu? Yani küçücük de olsa bir şey yok mu benim üzerime düşen?
İman etmekten başka hiçbir şey yok.
Evet. Evet. Tim dışında yapman gereken hiçbir şey yok. Rab senin için yapman gereken her şeyi yaptı. Bir armağan olaraktan sana verdi. Sen de onu bir armağan olaraktan aldın. Sahip olduğun armağanın keyfini yaşa. Bu çarpık düzen içerisinde varlığını sürdürebilmek için dimdik bir şekilde Rabbin sağladığı sonsuz yaşamın, sahip olduğun sonsuz yaşamın ayrıcalığını bilerek doya doya yaşa. Keyfini şimdiden yaşamaya çalış. Yapılması gereken her şey benim için yapıldı. Hamdolsun. Bitti. Noktalandı. Peki Rabbin sözünü okumamız gerekmiyor mu? Tabii gerekiyor. Rabbin sözünü kesinlikle okumamız gerekiyor. Ama ne için gerekiyor? Cennette olmak için değil. Kiliseye tabii ki gelmem gerekiyor. Cennette olmak için değil. Şunu da bunu da yapmam lazım. Ama cennette olmak için değil. Ben Rabbin sözünü okurum. Daha sağlıklı olmak. Gelecek olan sorunlara karşı daha dik durabilmek için. Rabbin sözünü ben her gün düzenli okumam lazım. Ama cennetteki keyfi yaşamak için değil. Rabbim her şeyi benim için tamamladı sevgili kardeşler. Eğer tamam olmamış olsaydı, eğer Rabbimiz yapmış olduğu işi eksik bırakıp gitmiş olsaydı, öğrenciler sevinç içerisinde Yeruşalim'e dönerler miydi? Düşünün ya, dönerler miydi? Yani eğer Rabbimiz bir şeyi eksik bıraktı, bir şeyi halletmedi, yarım bıraktı diyelim. Yarım bıraktı. Ve yarım bırakmış olaraktan hadi ben gidiyorum dedi. Öğrenciler de göbek attılar, sevindiler. Büyük bir coşkuyla Yeruşalim'e geri döndüler. Bu mümkün mü? Ne derlerdi o zaman? Eğer Rab göğe yükselip gitme yönünde adım attığında, ya Rab bir dakika dur ya, sen nereye gidiyorsun? Bizi bırakıp da nereye gidiyorsun ya Rab? Daha her şey tamam olmuş değil ki. Önce bir şunu tamamla, bunu tamamla da ondan sonra gideceksen git derlerdi. Ama onların sevinç içerisinde geriye döndüklerini görüyoruz sevgili kardeşler. Onun için ben diyorum ki eğer kardeşlerimizin, Rabbin öğrencilerinin yüreğinde sevinç yarattıysa Rabbimizin göğe yükselmesi bizde de aynı sevinci yaratsın. Rab her şeyi bizim için tamamladı. Nokta. Elimizde her şey. Kimse elinden alamaz. Kimse. İnşallahıyla maşallahıyla olacak iş değil bu hamdolsun. Rab her şeyi bizim için tamamladı. Rahatla bunun tadını, Rab'de olmanın, sonsuz yaşama sahip olmanın tadını çıkar. Çıkartıyor musun tadını Hatice kardeş? Rab'be sahip olmanın, sonsuz yaşama sahip olmanın, öldükten sonra nereye gideceğini biliyorsun. Bunun tadını çıkartıyor musun? Hacı sen çıkartıyor musun? Recep, ya Recep sen çıkartıyor musun? Bizler o kadar gereksiz şeylerle haşır neşiriz ki, meşgulüz ki. Kafalarımız o kadar dolu ki değerli kardeşler. Rabbim bize verdiği o armağanı alıştık artık. Ha varmış ya, bir tane sonsuz yaşam varmış. Biliyor musun hani verdi, bana 79'da verdi. Sana bilmiyorum ne zaman verdi hatun. 10 yıl önce mi verdi? Sami'ye belirli yıl önce verdi. Ute'ye birkaç yıl önce verdi. Bilmiyorum kaç yıl, kaç yıl oldu Ute? Senin vambüstü bekiyat. Aynı sıvansı işe olan gel. Yaşını söyleme. Düşün. Düşün. Tadını çıkartıyor musun? Sonsuz yaşama sahip olmanın tadını çıkartıyor musun sevgili kardeşler? Evet. Demek ki Rabbimizin göğe yükselmesi bir. Yeryüzündeki hizmetini tamamladığını bize açıklıyor. İkinci nokta ne? İkinci noktamızda sevgili kardeşler, cennette bizi bekleyen bir avukatımızın olduğunu bize gösteriyor. Rabbimizin ölümden dirilmesi ve 40 gün sonra göğe yükselmesinin ikinci nedeni, Rabbimizin yanında, babanın yanında bir savunucumuz var. Bizi savunan, şu anda oturuyor ama gerektiğinde ayağa kalkıp dikilen ve bizi savunan bir avukatımız olduğunu bize kanıtlıyor sevgili kardeşler. Demek ki babanın yanına gittiğimiz zaman yalnız olmayacağız. Rabbimiz bizim için aracılık edecek. Rabbimiz bizim için avukatlık edecek değerli kardeşler. Bakın ben cezaevine yıllarca gidiyorum. Yıllarca cezaevine gidiyorum. 20 yıla yakın neredeyse 17-18 yıldır cezaevine gidiyorum. Bazılarının maddi durumu iyi, avukat tutabiliyorlar. Bazılarının da maddi durumu iyi değil, devletten bekliyorlar avukat ayarlasa şey yapsın diye. Ama onları savunabilecek bir avukat olmadığı zaman o insanların donukluğunu, o üzüntülerini ben size kelimelerle anlatamam buralı. Çünkü yargıcın karşısına çıktıkları zaman onları savunacak biri olmayacak. Ve bu onlarda büyük bir hüzün yaratıyor. Büyük bir kaygı, büyük bir korku yaratıyor. Ama bizde böyle bir korku yok. Biz yargıç olan babanın karşısına dikildiğimiz zaman avukat olan Rabbimiz bizi savunacak hamdolsun. Çünkü her şeyi bizim için tamamladı. Bakın İbraniler 10. bölüm 12. ayet. İbraniler 10 ayet 12. Onuncu bölüm 12. ayet. Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli olan, bakın bir süre değil sonsuza dek geçerli olan tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. Bu neyi gösteriyor? Az önce söyledim. Neyi gösteriyor? Geçerli olan tek bir kurbanı sunduktan sonra, yani ödenmesi gereken bedel ödendikten sonra babanın sağında oturdu. Yani artık benim yapılacak başka bir şeyim yok. Her şey bitti. İshak için, Recep için, her birimiz için. Bakın, Stefanos'u tanıyorsunuz değil mi? Stefanos. Kimdi Stefanos?
Taşlanan.
Rabbin izleyicilerinden Stefanos. Ve onu imanından dolayı taşladıklarında, gökyüzüne baktığında ne gördü biliyor musunuz? Hatta bizim Rabbimizin çarmıh üzerinde yaptığı duanın aynısını yaptı. Baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar diye. Aynı duayı yaptı Stefanos. Babaya baktığında ne gördü biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Habercilerin işte 7. bölüm açar mısınız lütfen? Ne diyor? 7. bölüm 55 ve 56. ayetler. Habercilerin işleri, elçilerin aposto geçikte, zibin, fim fum fim sik, seksum fim sik. Ne diyor? Gözlerini, Özlem.
Gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü.
Evet, sonra?
Bakın dedi, göklerin açıldığını ve insanoğlunun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum.
Bak, durmakta yani dikilmekte olduğunu. Bakın, avukatlara bakın mahkemede. Avukat oturur. Yargıç söyler. Suçlu konuşur. Avukat oturur değil mi? Avukat ne zaman ayağa kalkar biliyor musunuz? Savunmaya geçtiği zaman ayağa kalkar. Bakın Stefanos baktığında Rabbi babanın sağında ayakta dururken görüyor. Ayakta dururken. Yani babanın yanında Stefanos'u Rab savunuyordu. Ona destek veriyordu. Onu teselli ediyordu. Değerli kardeşler, bir savunucumuz olduğunu bilmek bizi yalvarırım rahatlatsın. Bir avukatımız var. Ayakta dimdik duran, babanın yanında bizi savunan bir avukatımız var. Değerli kardeşler. Bakın ne diyor. Yuhanna 1. mektuba bakabilir miyiz? Yuhanna 1. mektup. Yuhanna'nın 1. mektubu. 2. bölüm 1. ayet. İkinci bölüm, birinci ayet. Ne diyor? Yavrularım diyor. Sevgili kardeşlerim diyor. Sevgili çocuklarım diyor. Herkes kendi ismini koysun buraya. Bizler için söylenen bir söz. Bunları size, yani Recep, bunları sana, Özlem, bunu sana, Hacı, bunu sana, günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama diyor, bakın bu çok güzel bir şey. Teselleden, birimiz günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Amin. Günahlı bir dünyada yaşıyoruz. Günaha düşüyoruz. Çok doğal bir şekilde. Ama ben Rabbimin yanına gittiğim zaman hangi günahı işlemiş olsam da, hangi suçu işlemiş olsam da ben tövbe ettiğimde, ben Rabbimin önünde onu açıkça söylediğimde babanın yanında beni o savunacak sevgili kardeşler. Bakın gerçekten bence bu bizi hoplatması gerekiyor. Bu bizi gerçekten teselli etmesi gerekiyor değerli kardeşler. Biz hangi günahı işlemiş olsak da, bunun altını önemli çiziyorum. Göksel babamız bizim yine babamızdır. Doğru mu? Zaten biliyor musunuz, inayetle kurtulmuş olmanın nedeni bu. Bizim gücümüz olsaydı, biz onu becerebilme yeteneğine sahip olmuş olsaydık, zaten Rabbin gelmesine de gerek yoktu. Değerli kardeşler, ben hangi günahı işlersek işlemiş olayım, o benim yine babamdır. Evlat olarak da düşünün, hangi baba evladını yaptığı yanlışlıktan dolayı kızsa da öfkelense de seni evlatlıktan reddediyorum dese bile, bazen böyle ağzından çıksa bile, o onun yine evladı mı değil mi Allah aşkına, sorarım size. Kan bağı gidiyor mu? Ben yine babamın ismi Ali, annemin ismi Sahibe, ben yine her şeye rağmen ben babamın oğluyum. Anamın oğluyum. Ne yapsam da yapayım, Rab aynı şekilde benim babam olarak kalmaya devam ediyor. Ya bundan daha büyük bir sevgi olamaz. Bundan daha büyük bir inayet olamaz. Ben babamı utandırabilirim. Sen de günahından dolayı babayı utandırabilirsin. Ama kesinlikle ilişkiyi sonlandıramazsın. Yani evlat olma ayrıcalığını ortadan kaldıramazsın. Rab seni iman edene kadar kutsal ruhuyla, sözüyle hazırlıyor, bırakıyor. Kararı veren sensin. Kararı verdiğin zaman kutsal ruh ne yapıyor, seni mühürlüyor. Ve aynen her zaman söylediğim gibi iadeli taahhütlü mektup gibi seni gideceğin yere, iman yolculuğu nedir dedik? Yuvaya götüren bir yolculuk dedik, değil mi? Bizi yuvaya götürene kadar o mührü kimse açamaz. Kuzudan başka, İsa Mesih'ten başka. Bu kadar güzel, bu kadar harika bir şey sevgili kardeşler. Çünkü o çocuk olma, evlat olma hakkı bize veriliyor. Biz kazanmadık. Biz o hakkı kazanmış olsaydık yaptıklarımızdan dolayı o hakkı kaybederdik. Ama biz kazanmadık. O hakkı bize Rab verdi. Bakın, kutsal kitaba orada net bir şekilde söylüyor. Kendini kabul edip Yuhanna 1. bölümde orada diyor, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Kim verdi? Rab verdi. Kimse o hakkı elimden alamaz benim sevgili kardeşler. Ve bakın 13. ayet 12, 13 şöyle devam ediyor 1. bölüm, Yuhanna 1. bölüm. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Kurtuluş Tanrı'dan geliyor. Değerli kardeşler. Kurtuluş Tanrı'dan geliyor. E peki, Gensem'de de bunu söylemiştim. Öyleyse tamam, kurtuldum. Hamdolsun, haleluya. İnayetle kurtulduk ya. O zaman günah işleyelim. Günah işlemeye devam edebiliriz, özgürüz. Hayır. Rab bizi inayetiyle kurtardı. Ama inayet eşittir bir özgürlük belgesi değil. Aslında bir çeşit özgürlük belgesi. Ama günaha devam etmek için bize verilen bir izin belgesi değil. Bizi günahtan özgür ediyor. Bakın dikkat edin. Bu inayet bir belge ise eğer, o belge bize verildi ama günah işlememek için aslında. Yani bizi günahtan özgür etmek için bize o belge verildi sevgili kardeşler. Yoksa günah içerisinde hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek için değil. Bunun da altını burada açık bir şekilde söylüyorum. Demek ki birinci noktamız, bir, Rabbimizin göğe yükselmesinin temel nedeni yeryüzündeki hizmetini tamamlamış olduğunu gösteriyordu. İki, Rabbimizin göğe yükselmesinin nedeni babamızın yanında bir savunucumuzun. bir avukatımızın olduğunu kanıtıydı. Açıklıyordu, bize gösteriyordu. Üçüncüsü nedir? Üçüncü ve son. Gitti mi? Ne okuduk? 11. bölümde ilk başta ne okuduk? Bir ayet okuduk. Habercilerin işte 1. bölüm 11. ayetin 2. kısmında ne okuduk? Ne okuduk ya? Sizden göğe alınan bu İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Demek ki göğe yükselmesinin nedeni onlara şunu gösterdi. Bak ben gidiyorum şu anda ama tekrar geri geleceğim. Size yer hazırlamaya gidiyorum. Bakın bir başka Luka 24. bölüm. Luka 24, 49 ve 51. ayetler. Luka 24, 49 ve 51. ayetler. Babamın vaat ettiği size göndereceğim ama siz gökten gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın. İsa onları kentin dışına, Beytanya'nın yakınlarına kadar götürdü, ellerini kaldırdı, onları kutsadı ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı ve göğe alındı. Şimdi değerli kardeşler, göğe alındı ama ne yaptı? Önce onları kutsadı. Onları bereketledi, onları esenliğiyle donattı, eksik olan tüm açık noktaları tamamladı, bitirdi ve ondan sonra şu güvenceyi verdi. Gidiyorum ama tekrar geriye dönmek için gidiyorum. Size yer hazırlamaya gidiyorum sevgili kardeşler. Demek ki o zaman şunu söyleyebiliriz. Rabbimiz gitti ama bizim için yer hazırlamaya için gitti. O bizim için ne yapıyor? Orada yer hazırlıyor. Peki, Rabbimizin göğe yükselmesi öğrencilerde sevinç yarattı. Peki, Rabbimizin tekrar gelişi bizlerde sevinç yaratacak mı? Evet. Peki, iman etmeyenlerde aynı sevinç olacak mı? Hayır. İman etmeyenlere gelince sevgili kardeşler, onlar da kaçabilecek delik arayacaklar kendilerine. Ama kaçış da mümkün olmayacak. Bizim için büyük bir sevinç olacak Rabbin gelişi ama iman etmeyenler için de büyük bir acı, büyük bir hüzüne, korkuya dönüşecek. Rab ellerini kaldırdı. Onları kutsadı. Ellerini kaldırıp onları kutsaması çok ilginçtir. Acaba öğrenciler bir şeyler gördüler mi, görmediler mi? Rab ellerini kaldırıp onları kutsadığında. Ya İsa ellerini kaldırıp onları kutsadığında, onları teselli etti. Onlar da büyük bir sevinç oldu. Bir onay vardı. Elle onları kutsadığında ne görmüş olabilirler sizce? Bir hayal edin bakalım. Tabii. Ama bu el ne oldu? Thomas dedi ki bak, çivilenen ellerini gösterdi, dirilenen ellerini gösterdi. Ve o evet, Thomas ne zaman evet dedi biliyor musunuz? O çivilenen elleri görünce dedi ki şimdi inanıyorum ya Rab. Ödemem gereken bedel benim için çarmıhta ödendi. İşte öğrencilere kutsarken dedi ki sizin yapmanız gereken bir şey yok. İşte bu çiviler birer kanıttır. Ben eminim ki Rabbimizin yanına gittiğimiz zaman, babanın yanına gittiğimiz zaman o bizi savunurken Onunla delinen çivileri, izleri bizi teselli edecek. Ve bizim için bir garanti olacak. Evet, gerekli olan bedel Rabbimiz tarafından ödendi. Öğrencileri nasıl teselli ettiyse bu delinen çiviler, bizleri de aynı şekilde teselli etmesi lazım değerli kardeşler. Evet, Rab şöyle diyor. 4. bölüm Yuhanna 14 belki son ayet ve bununla bitireceğim. Yuhanna 14 ilk 3 ayet. Ne diyor Özlem? Yüreğini sıkılmasın.
Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın elinde kalacak çok yer var.
Ya.
Öyle olmazsa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım.
Şimdi bakın, yani şöyle düşünün sevgili kardeşler. Bunu ne zaman söyledi Rab? Giderken söyledi değil mi? Bak giderken onları teselli edebilecek tek miras buydu onlar için. Rabbimiz tam giderken bu sözlerle öğrencileri teselli etmiş olması bence kayda değer nitelikte. Onlar tabii ki korkmalarına gerek yoktu. Çünkü çok emindiler. Öldüklerinde Rab ile birlikte sonsuza dek yaşayacaklarından emindiler. Siz emin misiniz değerli kardeşler? Rab bizim için, her birimiz için yer hazırlıyor. Hatırlayın. 1958'lerde, 60'larda başladı Türklerin Almanya'ya, Avrupa'ya gelişi işçi olaraktan. Önce babalar, çoğunlukla babalar geldiler buraya. Bazen anneler de geldi. Ama gelmeden önce şunu dediler. Ben gidiyorum. Ama her şeyi hazırladıktan sonra, değil mi? Tamamladıktan sonra geleceğim, sizleri yanıma alacağım. Ve geldiler buraya. Hacı'nın babası da böyle. Değil mi? Yıllar önce. 1900 kaçta geldi baban senin buraya Hacı? 62'de. 62'de geldi. Anneni hemen aldı getirdi mi? Bak 2 sene. Demek ki 2 sene içerisinde olması gerekenleri hazırladı. Döndü Türkiye'ye. Hanımını aldı getirdi yanına. Çocukları da burada doğdular. Ama benim kaldığım, annemlerin kaldığı yerde bir komşumuz vardı. 8 yıl sonra döndü, çocuklarını, hepsini aldı geldi. İşte Rabbimizin söylediği burada tam bu. Gidiyorum ama sizler için yer hazırlıyorum. Bunun güvencesine delinen çiviler, eller. Rab bizi kutsuyor. Gerekli olan bedel ödendi. Sahip olduğunuz sonsuz yaşamın tadını doya doya bu yeryüzünde çıkartmaya çalışın. Bir, Rab yersel hizmetini tamamlamış olduğunu bize açıkladı göğe yükselmekle. 2. Göğe yükselmekle söyle hatun, bir avukatımız, bir savunucumuz olduğunu bize açıkça gösterdi. 3. Onun tekrar geri gelecek olması. Nasıl gelecek? Eşek üzerinde değil. Krallar kralı, Rablerin Rabbi olarak at üzerinde gelecek. Ve yaşıyorsak bizi alıp götürecek. Ama yaşamıyorsak dirilerek yepyeni bedenlerle onu görkemle gökte karşılayacağız sevgili kardeşler. İşte bu sözlerle birbirinizi yalvarırım teselli edin. Dirilişin bir anlamı var. Doğuş bayramının bir anlamı var. Ama göğe yükselmenin de bir anlamı var. Anlamsız hiçbir şey yok. Eğelim yüreklerimizi değerli kardeşler. Hatırlayın. Davut da 23. mezmurda artık o son kısmında ne diyor? Göksel yuvaya gittiğini söylüyor. Göksel yuvaya. Baba ve ben birlikte baş başa. Hayal etsene birazcık. Senin için hayatını feda eden Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih ile birlikte sonsuza dek yaşayacaksın. Teşekkür etmemizin bir nedeni var mı? Değerli kardeşler, teşekkür etmemizin bir nedeni var mı? Bakın, hiç aklınıza bir şey gelmiyorsa, Sami burada bazen diyor, ne yaşadınız? Bazen ben diyorum, ne yaşadınız hafta boyunca? Hiçbir şey yapmıyorsanız, bu beni bıktırmaz. Her pazar söyleseniz bile, diri bir Rabbe sahip olmak beni hoplatıyor, beni sevindiriyor. Değerli kardeşler, gerçekten iyi bir Rabbimiz var. Eğelim önümüze, yürekten ne geliyorsa o sözlerle Rabbimizi yüceltelim ve öğrencilerin yaşadığı o sevinci bizler de yaşamaya çalışalım. Rab aramızda ruh aracılığıyla. Sami de 20 dakika sonra, 20 saniye sonra, 20 saniye, 20 dakika çok, 20 saniye sonra duayla kapatır. Eğelim yüreklerimizi.